Ayrım 34, sayfa 306. Anneme haber vermek için Cape Town'a gitmemiz gerekiyor, dedi Hazel. Sen de bizimle gelir misin Kayla? Ne de olsa sen bizim çöp çatanımızsın. Ah anne, okuldan bir gün bile geri kalmayı göze alamam. Gelecek dönemin sonundaki finallerde yağcı Williams'ı geçmek zorundayım. Beni geçmekten nasıl vahşi bir zevk alıyor bilemezsin. İnsan ne oldum dememeli, ne olacağım demeli. Paris'teyken okulu kırmak için her bahaneyi kullanıyordu. Hatta hatırladığım kadarıyla Edith Piaf'ın yaş günü bile böyle bir fırsat olmuştu. Kayla sanki annesi boğulca konuşuyormuş gibi boş boş bakıyordu ve hemen konuyu değiştirdi. Grace neneme sevgilerimi ilet, dedi. Gulfstream, Cape Town havaalanına inip özel jetlere ait kısma park ettiğinde Grace nene orada bekliyordu. Hazel ona sarılmak için merdivenlerden hızla indi. Hector onlara biraz zaman tanımak için uçaktan inmeden önce bir iki dakika oyalandı. Hector, seni annemle tanıştırmak istiyorum. Anne bu. Kim olduğunu çok iyi biliyorum Hazel, diyerek lafını kesti. Hazel ve Kayla'nınkilerle aynı maviliğe sahip gözlerini Hector'a çevirdi. Cape Town'a hoş geldiniz Bay Cross. Nereden biliyorsun? Kim söyledi sana? Hazel soruları peş peşe sıralıyordu. Birden yüzündeki ifade değişti. Kayla, diye bağırdı. İlk fırsatta onunla boş boğaz dilini kopartacağım. Torunuma haksızlık ediyorsun. Farkında olman gerekir ki ben daha bunamadım. Hala dergilerin magazin sayfalarını okuyabiliyorum. Çok iyi bildiğin gibi birçoğuna aboneyim. Sen ve Bay Cross bütün dünyanın dikkatini çekiyorsunuz genç hanım. Yine de kabul etmem gerekir ki bu kaynaklardan elde edemediğim bazı bilgiler Kayla tarafından bana e-posta ile bildirildi. Torunum sizi yere göğe sığdıramıyor Bay Cross. Umarım haklı gerekçeleri vardır. Grace Nelson 60'larının sonunda uzun boylu, ince ve göz korkutucu havası olan bir kadındı. Gençliğinde göz alıcı olduğu anlaşılan güzelliği, olgunlaşarak ürkütücü de olsa heybetli hale gelmişti. Ciddi düzgün ve neredeyse hiç kırışıksızdı. Saçları parlak gümüş rengindeydi ve özel de şekillendirilmişti. Her şeye rağmen Hector'a uzattığı eli düzgün ve manikürlü de olsa yaşlılıktan oluşan karaciğer lekeleriyle doluydu. Hector uzatılan eli tutup öptü. Grace merdivenlerin başına geldiğinden beri ilk kez gülümsüyordu. Torunumun bir dereceye kadar haklı olduğunu görüyorum. Çok görgülüsünüz Bay Cross. Bu annemin en büyük iltifatıdır, diye fısıldadı Hazel. Çok naziksiniz Bayan Nelson. Bana Hector demenizden onur duyarım. Grace bir an düşündü, sonra yine gülümsedi. Eh, bir yerde damadım olmak üzere olduğunu düşünülürse bu uygun olabilir Hector. Grace'in şoförünün kullandığı Maybach, dağların ve şarap bağların arasından yol alarak bir tablo kadar güzel olan Franschhoek köyünden geçip Hottentots Holland Vadisi'ni aştılar. Sonunda Grace'in doğduğu yerin adıyla anılan Dunkeld Malikanesi'nin kapılarına geldiler. Kapıların ardında yüzlerce dönüm, alçak sırıklar üzerinde hatasız bir şekilde budanmış bakımlı bağlar vardı. Gövdelerinden koyu mor renkli üzüm salkımları sarkıyordu. Pinot Noir mı? Diye sordu Hector. Grace başıyla onaylamadan önce Hector'a sorgulayan gözlerle baktı. Üzümler ve şaraplar hakkında da bilgi sahibisin sanırım genç adam. Hector neredeyse her şey hakkında bilinecek her şeyi biliyor. Bazen tam bir baş belası olabiliyor kendisi. Kabalaşma Hazel, diye çıkıştı Grace. Ev Herbert Barker tarafından Cape Dutch mimarisiyle 1910 yılında tasarlanmıştı. Grace'in erkek kardeşi merdivenlerde bekliyordu. 60'larının başında uzun boylu, dik duruşlu bir adamdı. Çok sevdiği bağlarında çalışmaktan dolayı güneş yanığı bir tene, geniş omuzlara ve düz bir karna sahipti. Hazel onları tanıştırdı. Bu annemin erkek kardeşi benim John dayım ve bu da Hector. John dayım Dunkeld'in şarapçısıdır. Dunkeld'e hoş geldiniz. Senin hakkında çok şey duyduk Hector. Tıpkı benim sizin hakkınızda duyduğum gibi. Şaraplarınızın yıllar boyunca kazandığı 32 madalya ve en son Cabernet Sauvignon şarabınıza Robert Parker tarafından verilen 98 puan. Şarap sever misin? John oldukça mutluydu. Şaraba bayılırım. Hanımlardan başını kurtardığında belki mahzene inip biraz şarap tadabiliriz. Hazel, Hector'ın ailesini kendine özgü cazibesiyle nasıl etkilediğini güçlükle sakladığı bir memnuniyetle izliyordu. İkinci gün Grace Hector'ı botanik bahçesine götürdü. Burası Kew Garden'daki Kraliyet Botanik Derneği tarafından Afrika'daki en geniş özel bitki koleksiyonu olarak nitelendirilmişti. Günün öğleden sonrasının yarısını bahçede geçiren ikili, Dunkeld malikanesine döndüklerinde artık arkadaş olmuşlardı ve Grace Hector'a adıyla hitap ediyordu. Ziyaretlerinin son gününde akşam yemeğini John'un şarap mahzeninde yediler. Büyük eve geri döndüklerinde hepsinin gözleri parlıyordu ve yanakları kıpkırmızıydı. Ayrıca çeneleri de hiç durmuyordu. Grace belli belirsiz sendelemesine karşı yine de baş ağrısını bahane ederek izin istedi ve yanlarından ayrılırken öpmesi için Hector'a yanağını uzattı. Ertesi sabah John ve Grace onları havaalanına kadar götürdüler. ''Düğüne geleceksin değil mi anne? Sen de John dayı. Sana söz veriyorum Hazel evladım, ikimiz de orada olacağız.'' diye cevapladı Grace ve bu kez öpmesi için her iki yanağını Hector'a uzattı. ''Ailemize hoş geldin Hector. Hazel'ın senin gibi birine uzun zamandır ihtiyacı vardı. Ona iyi davranacağım Grace. O sana iyi davransa akıllılık eder, yoksa benden çekeceği var.'' Hazel, Haziran'ın ilk gününü evlenme günleri olarak seçti ve davetliler listesini 2460 kişiye düşürmeyi başardı. Hector iki kişi davet etmişti. Erkek kardeşi Teddy ve Paddy O'Quinn. Teddy daveti reddetti. Babasının en sevdiği oğlu olduğu için Hector'ı asla affetmemişti. Paddy daveti kabul etmekle kalmamış, aynı zamanda Hector'ın da sadıcı olmuştu. Gelini teslim etme görevini John dayı üstlenmişti. Kayla da annesinin nedimesi olmuştu. Birkaç kadeh Louis Roederer kristal marka şampanya içtikten sonra sola devrildiği bilinen Grace Nelson için düğün çadırında ön sıraya kadife kumaşla kaplı özel bir koltuk konmuştu. Bannock Petrol Yönetim Kurulu Hazel Bannock'a düğün hediyesi olarak BBJ Boeing Business Jet vermişti. Bu yeniden tasarlanmış Boeing 737, Los Angeles'tan Paris'e saatte 800 kilometre hızla hiç durmadan uçabiliyordu. İçi Gianni Versace tarafından tasarlanmıştı. Banyolu bir yatak odası vardı ve 20 yolcuyu ağırlayabilecek kapasiteye sahipti. Kurul üyelerinin Hazel'a küçük bir düğün armağanıydı. Hazel'ın Hector'a düğün hediyesi, platin ve elmas taşlı bir Rolex Oyster Cold saatiydi. Arkasına H'den H'ye ölümsüz bir aşkla yazısı işlenmişti ve altın işlemeli antikli kağıda el yazısıyla bir mesaj hazırlamıştı. Canım sevgilim, her zaman 10 adım arkandan yürüyeceğime söz veriyorum. Parantez içinde şaka yapıyorum. İtaatkar ve uysal karım Hazel. Hector, Hazel'a babasının yüzüğünün artistik bir kopyasını vermişti. Tek farkı 5 karatlık elmas taşın varlığı ve içine kazınan H'den H'ye, sonsuza dek yazısıydı. Yanında verdiği notta ise şöyle yazıyordu. Kalbimin imparatoriçesi, artık orijinal yüzüğü İsviçre Bankası'ndaki malum kasanda saklayabilirsin. Yolun sonuna kadar tüm aşkımla, Hector. Düğün, Texas ölçülerinde bile büyük bir olay olmuştu. Tören ve eğlenceler geleneklere meydan okurcasına 3 gün 3 gece sürmüştü. Üçüncü günün gece yarısı John dayı, Grace ve Kayla ile BBJ'in merdivenlerinde vedalaşırlarken artık resmen karı koca oldunuz. Bundan sonra Grace ninemin bile sizi onaylamama şansı yok dedi Kayla. Tüm gücünüzle elinizden geleni yapın çocuklarım. Kayla Bannock, sen bir balıkçı karısı değilsin. Lütfen öyleymiş gibi konuşma dedi Grace ve yeniden gözyaşlarına boğuldu. Sonunda gelinle damat göz kamaştırıcı kırmızı beyaz renklere boyanmış kocaman jete bindiler. Atlas Okyanusu'nu aşarak İngiltere'de Farnborough Havaalanı'na indiklerinde pistin kenarında şoförlü bir Bentley Londra'ya götürmek üzere kendilerini bekliyordu. Dorchester Otel'de genel müdür onları Oliver Messel Suite'ine kadar çıkardı. İki tam gün boyunca odadan dışarı çıkmadılar. Birbirlerine saat farkı yorgunluğunu atmaları gerektiğini söylemelerine karşın İkisi de bunun sudan bir bahane olduğunu biliyorlardı. Üçüncü gece Kraliyet Shakespeare tiyatrosunun Globe sahnesinde icra ettiği Nasıl İsterseniz adlı oyunu izlediler. Ertesi sabah özel teraslarında yaptıkları kahvaltı sırasında böyle hiçbir şey yapmadan yiyip içmeye ve uyumaya devam edersek miskin birer şişkoya döneceğiz dedi Hazel. Böyle yüzünde tatlı bir gülümsemeyle bir şey söylediğinde altında mutlaka bir bit yeniği vardır. Bu sefer neye bulaştıracaksın beni bakalım? Balayı özel sürpriz olacak bu sevgilim. Rambler maratonu bu pazar koşuluyor ve ikimiz de katılıyoruz. 42 kilometre diye haykırdı Hector. 195 metreyi de unutma diye düzeltti Hazel. Her neyse, neden mızmızlanıyorsun ki? Daha 3 gün var. Antrenman yapabilirsin. Maraton günü hava yağışlı ve soğuktu. Hector ve Hazel el ele bitirme çizgisini geçtiklerinde 30 bin koşucu arasından 2112 ve 2113. olmuşlardı. Son birkaç gün yeteri kadar egzersiz yaptık dedi Hazel. Mark's Club adlı lokantanın gözlerden uzak bir köşesinde masalarında akşam yemeği yerlerken. Yarın kültür ve sanat günü olacak. Hazel haftalar öncesinden haber göndererek kasalarındaki tabloları görmek istediklerini bildirmişti. Duvarları düz, beş perdelerle kaplanmış odada kanepenin üzerinde Hector'la yan yana oturuyorlardı. Resimler sırayla şirket çalışanları tarafından getirilip önceden hazırlanmış ahşap bir şövalyeye yerleştiriliyordu. Sonra görevli odadan çıkıyor ve onları insan dehasının eşsiz dışa vurumlarıyla baş başa bırakıyordu. David Livingstone, Victoria şelalelerini keşfettiğinde şöyle demiş. Bu tür manzaraları uçmakta olan melekler bile durup seyrediyordur, dedi Hector sessizce. Onun neler hissettiğini anlayabiliyorum, diye fısıldadı Hazel. İki gün sonra 5 günlük Royal Ascot yarışlarına katılmak için Berkshire'a gittiler. Hazel üye olduğundan tüm kraliyet etkinliklerine katılabiliyordu. Yarışlar arasında kraliçe ve Edinburgh dükü geçit alanındaki üyelerin arasında dolaşıyorlardı. Hazel ve Henry, Sandringham'da sık sık kraliçenin konuğu olduklarından, onların yanına gelince kraliçe bir süre durup Hazel'la sohbet edip ikisini evliliklerinden dolayı tebrik etti. Prens Philip Hector'ın elini tutup o meşhur delici bakışlarıyla süzdü. ''Sen Afrikalısın değil mi Cross?'' diye sorarken gözlerinde hınzır bir gülümseme vardı. ''Nasıl oldu da buralara geldin?'' Hector bir an durakladı ama hemen ardından toparlandı ve cevap verdi. ''Lanet olasıca Afrikalılar ve Yunanlılar. Her yere giriyorlar değil mi efendim?'' Prens Philip neşeli bir kahkaha attı. ''Üçüncü sas taburuydu değil mi? İyi atıcı olduğunu duydum Cross. Bizimle Balmoras'a gelip sürünler konusunda bize yardım etmelisin.'' Sekreterine baktı. ''İlgileneceğim efendim.'' diye mırıldandı adam. Kraliyet mensupları yanlarından ayrıldığında Hazel Hector'ın kulağına fısıldadı. ''Seninle gurur duyuyorum. Yaşlı kurda tam hak ettiği cevabı verdi. Fakat kraliçe gördüğün en sevimli kadıncağız değil mi?'' Beşinci gün Atı ve Sandpiper 50. yıl kupasını kazanınca Hazel eğiticiyi işten atmamaya karar verdi. Annabelle de 20 kişilik bir kutlama yemeği verdi. ABD Büyükelçisi konuklardan biriydi ve karşılık olarak o da onları bir sonraki hafta resmi konutunda yemeğe davet etti. ABD hükümeti bu evi 1955 yılında Barbara Hutton'dan göstermelik bir bedel karşılığında 1 dolara satın almıştı. Hazel bunun banka kasasında yatıp duran gerçek Barbara Hutton'ları takmak için uygun bir fırsat olacağını düşündü. Norveç Büyükelçisi de konuklar arasındaydı. Hector'la mükemmel bir şekilde anlaşmışlardı ve Hector'la Hazel'ın olta sineğiyle avlandıklarını duyunca onları Avrupa'nın en meşhur büyük nehir balıklarını barındıran Norveç'teki Namsen Nehri'nin kendisine ait olan 8 kilometrelik kısmında balık tutmaya davet etti. Hazel telefonda Kayleigh'e bu teklifi haber verdiğinde kızı o denli tiz çığlıklar attı ki Hazel telefonu bir kol mesafesi uzakta durmak zorunda kaldı. ''Sizinle oraya gelmeyi çok isterim. Seni seviyorum. Hem de çok. Lütfen ama lütfen.'' ''Yıl sonunda yağcı William'ın burnunu sürtme konusundaki kararına ne oldu?'' Daha çok var o zamana. Eğer gelmeme izin verirsen geri döndüğümde iki kat çalışacağım ve seni hayatımın sonuna kadar seveceğim. Sonunda Hazel onu alması için Jet'i yollamayı kabul etti. Namsen Nehri derin ve büyüktü. Son gün Hector ve Kayla nehrin birer kıyısında karşılıklı olarak balık tutuyorlardı. Kayla iki kolu 4 metrelik kamış oltayla Hector'ın tarafına doğru uzun bir atış yaptı ve sineği akıntıya bıraktı. Hector onun sineğinin altındaki dev bir ayna gibi güneş ışığını yansıtan gümüş renkli yüzeyi fark etmişti. Hareket etme diye çılgın bir halde bağırdı. Acayip büyük canavar bir somon sineği takip ediyor. Hiçbir şey yapma. Bekle yoklasın. Kaptığı anda hemen çekme sakın. Bırak onunla dibe dalsın sonra çekersin. Biliyorum 100 kere söyledin diye ciyakladı Kayla. Dur yeniden geliyor. Oltanın ucuna baktı. Kocaman gümüş gövde suyun derinliklerinde parlıyordu. Sakin ol Kay, hala orada. Hadi be vazgeçti. Sineği çıkar ve değiştir. Acele et, bütün gün seni beklemez orada. Beline kadar soğuk suya giren Kayla sineği çıkarıp kuvvetli dişleriyle Missina'nın ucunu kesti. Hangi sineği takayım? Kutudaki en küçük ve siyah olan hangisi? 14 numara Munro katili var, küçücük. Bağla onu ve az önceki noktaya bırak. Telaştan oltayı biraz beceriksizce ve daha yakına fırlattı. Geri çıkartayım mı Hek? Hayır, bırak yüzsün. Heyecanla bekledi. Suda bir yansıma yoktu ama aniden sinek gezinmeyi bıraktı. Bekle diye bağırdı. Hiçbir şey yapma. Kamışın ucu titreyip aşağı yukarı oynamaya başladı. Oynuyor onunla, sakın çekme. Lütfen çekme Kay. Derken kamış yavaş ama kararlı bir şekilde aşağıya eğilmeye başladı. Çekmeye başla şimdi. Kayla geriye yaslanıp ağırlığıyla kamışı gerdirdi. Kamış yay gibi eğilmişti. Bir süre hiç hareket olmadı. Galiba dipte bir yere takıldı diye bağırdı. Balık o, kocaman bir şey. Bekle, henüz kancaya takıldığının farkında değil. Aniden bobin vınlamaya başladı ve Missina karanlık sulara doğru boşaldı. Çek şu parmaklarını Missina'dan, yoksa koparacak onları, atlayacak şimdi. Sular aralandı ve sanki topun ağzından fırlayan gümüş renkli bir mermi gibi somon dışarı çıktı. Balığın boyutlarını görünce Hector dona kalmıştı. Kayla'nın asla baş edemeyeceği kadar büyüktü. Olta hızla boşalıp balık nehir boyunca hızla uzaklaşırken Kayla var gücüyle ayakta durmaya çalışıyordu. ''Sıkı dur hayatım, geliyorum.'' diye bağırdı ve tulum çizmesini çıkardı. Çıplak ayaklı ve üzerindeki paçalı donuyla suya atlayıp akıntıya karşı güçlü kulaçlar atarak karşı kıyıya ulaştı. Kayla'nın yanında sudan çıktı ve ellerini omuzlarına koyarak zemini taşlarla dolu olan nehirde dengede durmasına yardım etti. ''Sakın oltaya dokunma.'' diye uyardı Kayla. ''Bu balık benim, duyuyor musun?'' Oltasına dokunursa balığı kendisinin yakalamış sayılmayacağını biliyordu. Nehrin yukarısında avlanmakta olan Hazel şamatayı duyup sahilden aşağı doğru koşarak gelmiş ve bir elinde kamış olta, diğerinde kamera ile olan biteni kaydediyordu. Neler oluyor diye seslendi ama ikisi de ona cevap veremeyecek kadar meşguldüler. Onu geri döndürmelisin Kay diye uyardı Hector. İleride şelale var. Oraya ulaşırsa güle güle koca balık. Yavaşça germeye başla. Missina'yı sarsma. Derin suya sürüklenmesin diye onu tulum çizmesinden tutmuştu. Kamışı sol kolunun dirseğine yatırdı ve sağ eliyle makarayı tutarak balığın kaçmasını durdurmaya çalıştı. Önce yavaşladı, sonra makarada son birkaç devirlik Missina kalmışken balık durdu. Balık kocaman başını savurdukça kamış bir sağa bir sola salınıyordu. Aniden dönüp az önce kaçtığı hızla üzerine doğru gelmeye başladı. Boşalan Missina'yı sudan çek, çabuk diye uyardı Hector. Sar. Kulağımın dibinde bağırıp durmana gerek yok diye tersledi Kayla. Sarıyorum zaten. Yeteri kadar hızlı değil. Sar kızım, sar. Ona çekecek kadar boşluk bırakırsan pamuk ipliği gibi koparıp atar Missina'nı. Aynı anda Hazel de karşı kıyıdan kendi talimatlarını yağdırıyordu. Bana bak Kayla ve gülümse. Sakın o çılgın annene bakayım deme. Gözünü şu lanet balıktan ayırma, diye uyardı Hector. Bu ayrımda geçen yabancı kelimelerin yazılışları. Edith Piaf, E-D-I-T-H-P-I-A-F. Grace Nelson, G-R-A-C-E-N-E-L-S-O-N. Maybach, MAYBACH Franşok FRANCHHOEK Hottentots Holland HOTTENTOTS HOLLAND Dunkeld DUNKELD Herbert Barker HERBERT BARKER Cape Dutch JAPEDUTCH Cabernet Sauvignon JABARNET SAUVIGNON Robert Parker ROBERT PARKER Kew Garden KEW GARDEN Louis Roederer Kristal LOUIS ROEDERER CRISTAL BBJ Boeing Business Jet BBJ POEING BUSINESS JET Gianni Versace GIANNIVERSACE Rolex Oyster ROLEXOYSTER Oliver Messel OLIVERMESSEL Globe GLOBE Rambler RAMBLER Marks Club MARK'SCLUB David Livingstone DAVID LIVINGSTONE Royal Ascot ROYALASCOT Edinburgh EDINBURGH The Sandpiper THE SANDPIPER